Ayrım 16, bölüm 13, 8. gün, kağıt, sayfa 169. Saat 9.30'du ve güneş otoyolun üstündeki Siyorsit üst geçidinin kavşağından bir başına dönen yalnız bir arabanın üzerine vuruyordu. Araba, belediye meydanından taş çatlasa 5 dakikalık mesafede bulunan huzurlu ve kırsal yarımadaya gitmek üzere Bidevien yoluna dönüyordu. Etraf sessizdi, neredeyse hiç trafik yoktu. Kongsgaard'dan da ne inek ne de at görünüyordu. İnsanların yazın plajlara gitmek için doldurduğu kaldırımlar şimdi boştu. Harry arabayı eğimli arazinin kıvrımlı yollarında sürerken Katrin dinliyordu. Kar, dedi Katrin. Kar mı? Dediğini yaptım. Kaybolan kadınlardan evli ve çocuklu olanlara odaklandım. Sonra tarihlere göz atmaya başladım. Çoğu Kasım ve Aralık'ta kaybolmuştu. Bu aylarda doğanları ayırıp coğrafi dağılımlarına baktım. Çoğu Oslo'daydı. Ülkenin başka yerlerinden olanlar da vardı. Sonra sana gelen mektupta yazan bir şey hatırladım. Kardan adamın ilk karla birlikte ortaya çıkmasını. Hofsvein'de olduğumuz gün Oslo'ya kışın ilk karı yağmıştı. Gerçekten mi? Ayırdığım vakalarla ilgili tarihleri ve yerleri meteoroloji istasyonuna kayıt ettirdim. Ne çıktı biliyor musun? Harry biliyordu. En başından bilmesi gerekiyordu. İlk kar dedi. Onları karın yağdığı ilk gün öldürüyor. Kesinlikle. Harry direksiyonu tokatladı. Tanrım, bize dümdüz söyleneni ancak mı anlayabildik? Kaç tane kayıp kadından bahsediyoruz? 11. Her sene bir kadın. Bu sene 2. Düzenini bozmuş demek ki. 1992'de Bergen'e ilk kar yağdığında bir cinayet ve 2 kayıp vakası oldu. Bence oradan başlamalıyız. Nedenmiş o? Çünkü kurban evliydi ve çocuğu vardı. Kaybolan kadın sen yakın arkadaşıydı. Yani elimizde bir ceset, bir olay yeri ve vakanın dosyaları var. Bir de kayıplara karışıp bir daha görünmeyen bir zanlı. O kim? Bir polis. Gert Rafto. Harry hafızasını hızlıca yokladı. Ha evet, şu dosya. Olay yerlerinden milletin eşyalarını yürüten adam değil mi o? Öyle söyleniyor. Tanıkların ifadesine göre Rafto en son Onni Hetland adındaki bir kadının kaybolmasından 1-2 saat önce onun evine giderken görülmüş. Sonra da geride hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuş. Harry önünde uzanan yola Norveçlilere göre milletlerin en büyük başarıları olarak sayılan Pasifik Okyanusu'nu salla geçmek ve Kuzey Kutbu'na varmayı başaramamakla ilgili müzelere ve denizlere inen Hook Bulvarı boyunca sıralanan yapraksız ağaçlara baktı. Yani adamın aslında kaybolmamış olması sence mantıklı mı? Diye sordu. Her sene ilk kar belirtisinde yeniden ortaya çıkması. Katrin omuzlarını kaldırdı. Bence orada neler olduğunu araştırmaya değer. O zaman önce Bergen'i arayıp yardım isteyelim. Katrin hiç beklemeden bence yapmayalım dedi. Öyle mi? Rafto vakası Bergen polisi için hala aşırı hassas bir konu. O vaka için ayrılan kaynağın çoğu olayı soruşturmaya değil örtbas etmeye harcandı. Ortaya çıkabilecek şeylerden çok korktular. Zaten herif tamamen kendi kaybolduğundan havaya büyük bir X çizdi. Anladım. Senin önerin ne? İkimiz de Bergen'de küçük bir gezintiye çıkalım ve kendi imkanlarımızla biraz soruşturma yapalım. Sonuçta Oslo'daki bir cinayet vakasıyla bağlantısı var artık. Harry adreste yazdığı gibi teknelerin bağlı olduğu rıhtımın hemen yanındaki 4 katlı tuğla bir binanın önünde durdu. Motoru kapattı ve koltuğundan kalkmadan Frogner Killen körfezinin karşısındaki Philipstad limanına baktı. Rafta dosyası nasıl oldu da listene girdi diye sordu. Birincisi senden kontrol etmeni istediğim tarihten çok daha eski. İkincisi de bildiğime göre o bir kayıp değil cinayet vakası. Harry dönüp Katrin'e baktı. Katrin gözlerini kırpmadan ona baktı. Rafta dosyası Bergen'de epey bilinir dedi. Meşhur bir de fotoğraf vardır. Fotoğraf mı? Evet. Bergen polis merkezindeki bütün çömezlere o resim gösterilir. Ulriken Dağı'nın zirvesindeki suç mahallenin fotoğrafı. Onlar için bir nevi ilk sınavdır. Öndeki ayrıntılar yüzünden o kadar dehşete kapılırlar ki arka planına asla bakmazlar. Belki de daha önce hiç Ulriken'in zirvesine çıkmadıkları içindir, bilmiyorum. Olay yerinin çok gerisinde orada durmasının hiçbir mantığının olmadığı bir tümsek vardır. Resmi büyüttüğünde ne olduğunu açıkça görebilirsin. Ne? Bir kardan adam. Harry yavaşça başını salladı. Katrin hazır fotoğraflardan bahsetmişken dedi ve çantasından bir A4 çıkartıp Harry'nin kucağına fırlattı. Klinik ikinci kattaydı ve müthiş pahalı İtalyan mobilyalarıyla titizlikle döşenmiş bekleme odasında Ferrari gibi yere yakın bir sehpa, Nico Weiderberg'in cam heykelleri ve dumanı tutan bir tabancanın olduğu hakiki bir Roy Lichtenstein posteri vardı. Her kliniğin olmazsa olmazı cam bölmeli danışma alanı yerine odanın ortasındaki eski ve güzel bir masada bir hanım oturuyordu. Mavi takım elbisesinin üzerine giydiği önü açık beyaz önlüğüyle gelenlere gülümsüyordu. Harry kendisini tanıtıp ziyaret sebebini ve muhtemelen adının Borkil'de olduğunu söylediğinde bile gülümsemesinde gözle görülür bir azalma olmadı. "Rica etsem bir saniye bekleyebilir misiniz?" dedi. Acil çıkış kapılarını gösteren bir hostesin tecrübeli ve zarif edasıyla koltukları işaret etti. Harry, espresso, çay ve su tekliflerini geri çevirdikten sonra ikisi oturup beklemeye başladılar. Harry, sehpadaki dergilerin yeni olduğunu fark etti. Liberal'in son sayılarından birini açtı ve dikkatini başyazı çekti. Harvey Stubb, siyasetçilerin gösteriş yapmak ve maskara rolünü soyunmak için eğlence programlarına çıkma meraklarının halk egemenliğinin mutlak bir zaferi olduğunu söylüyordu. Tahtta oturan halk, önünde soytarılık yapansa siyasetçilerdi. Üzerinde İdar Vetlesen yazılı kapı açıldı. Bir kadın hızlı adımlarla bekleme odasına yürüdü ve Borkil'de kısacık bir hoşça kal diyerek sağına soluna bakmadan çıktı. Katrin, kadının arkasından baka kaldı. Bu kadın TV2'de haberleri sunan kadın değil mi? O esnada Borkil, Vetlesen'in onları içeri almaya hazır olduğunu bildirdi ve odaya gidip kapıyı onlar için açık tuttu. İdar Vetlesen'in odası bir genel müdür odası büyüklüğündeydi ve Oslo Fiyordu'na bakıyordu. Masanın arkasındaki duvarda çerçevelenmiş diplomalar asılıydı. Vetlesen bir saniye diyerek başını bilgisayarın ekrandan kaldırmadan klavyede bir şeyler yazdı. Ardından zafer kazanmış gibi son bir tuşa bastı. Sandalyesinde döndü ve gözlüğünü çıkardı. Yüz gerdirme, penis büyütme, yağ aldırma. Hangisi Bay Hall? Teklifiniz için teşekkürler dedi Harry. Bu polis memuru Brat. Ottersen ve Becker'le ilgili bizi bilgilendirip yardımcı olabilirsiniz diye bir kere daha sizi görmeye geldik. İdar Vetlesen derin bir iç çekti ve mendille gözlüğünü silmeye başladı. Size bunu anlayacağınız şekilde nasıl izah edebilirim Bay Hall? Polise yardımcı olma konusunda samimi, şiddetli bir istek duyan ve ilkeleri pek de önemsemeyen benim gibi biri için bile kutsal bazı şeyler vardır. İşaret parmağımı kaldırdı. Doktor olarak çalıştığım bunca yıldır bir kez bile asla parmağını kelimelerle birlikte salladı. Hipokrat yeminimi bozmadım. Bundan sonra da bozmak için bir niyetim yok. Odaya çeken uzun sessizlikte Vetlesen yarattığı etkiden memnun bir halde onlara baktı. Harry boğazını temizledi. Belki içinizdeki şiddetli yardım etme isteğinizi gidebiliriz Bay Vetlesen. Oslo'da Leon adındaki sözüm ona bir otelde çocuk fuhuşu yapıldığı ihtimali üzerine bir soruşturma yapıyoruz. Dün gece iki polisimiz dışarıdaki bir arabadan otele girip çıkanların fotoğraflarını çekti. Harry, Katrin'in verdiği kahverengi A4 zarfı açtı. Öne eğildi ve resimleri doktorun önüne koydu. Buradaki sizsiniz, değil mi? Vetlesen'in gırtlağına bir şey takılmış gibi oldu. Gözleri büyüdü ve boynundaki damarlar belirdi. Ve ben diyerek kekeledi. Ben yanlış ya da kanun dışı bir şey yapmadım. Tabii, kesinlikle dedi Harry. Biz sizi sadece tanık olarak çağırmayı düşünüyoruz. Orada olup bitenleri anlatabilecek bir tanık. Leon Oteli'nin hayat kadınları ve müşteriler tarafından kullanılan bir mekan olduğu zaten biliniyor. Ama yeni olan şey oraya girip çıkan çocukların da görüldüğü. Fuhuşun aksine çocuk fuhuşu sizin de bildiğiniz gibi yasa dışı. Durumu kamuoyuyla paylaşmadan önce sizi de haberdar etmemiz gerek diye düşündük. Vetlesen gözlerini fotoğrafa dikti. Yüzünü sertçe kaşıdı. Bu arada az önce TV2 haberlerini sunan hanımefendiyi gördük dedi Harry. Sahi ismi neydi? Vetlesen cevap vermedi. Tüm o pürüzsüz gençliği gözlerinin önünde bir anda uçup gitmiş, yüzü tek bir saniyede yaşlanmıştı sanki. Hipokrat yemininizde ufak bir gedik bulursanız bizi arayın dedi Harry. İki polis kapıya giderken Vetlesen onları durdurdu. Muayene olmak için geldiler dedi. Hepsi bu. Nasıl bir muayene diye sordu Harry. Bir hastalıkla ilgili. Aynı hastalık mı? Hangisi? Önemi yok. Harry kapıya yürüyerek pekala dedi. Tanık olarak çağrıldığınızda bu açıklamayı paylaşırsınız. Önemi olmadığını da söylersiniz. Ne de olsa yasa dışı bir şey bulmadık. Durun. Harry doktora döndü. Vetlesen dirseklerini masaya dayamış yüzünü elleriyle kapatmıştı. Far sendromu. Fare sendromu mu? Far. F-A-H-R. Alzheimer'a benzeyen nadir bir kalıtsal hastalık. Hastanın bilhassa bilişsel alanlarındaki motor becerilerini bozar, hareketlerinde hafif ölçüde spastisiye de neden olur. Çoğunlukla 30 yaşından sonra görülür ama çocukta da ortaya çıkabilir. Demek Birte ve Silvia çocuklarında bu hastalığın olduğunu biliyordu. Sadece şüpheleniyorlardı. Far sendromunun teşhisi zordur. Birte Becker ve Silvia Ottersen daha önceden birkaç doktora gitmiş ama çocuklarında herhangi bir rahatsızlık bulunamamış. Hatırladığıma göre ikisi de daha sonra internette araştırma yapmış, belirtileri aratmış ve endişe edecek kadar çok şeyin tutulduğunu görmüş. Sonra da sizi mi aradılar? Bir estetik cerrahını. Aynı zamanda asbelkader far uzmanı olmuş birisiyim. Asbelkader mi? Norveç'te 18 bin civarında doktor var. Peki dünyada bilinen kaç hastalık var biliyor musunuz? Vetlesen başını diplomalarıyla dolu duvarı gösterdi. Sinir yollarıyla ilgili İsveç'te gittiğim bir kursta far sendromu da öğretildi. Orada öğrendiğim azıcık şey bile Norveç'te bu hastalığın uzmanı sayılmama yetti. Peki Birte Becker ve Sylvie Ottersen'le ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Vetlesen omuzlarını kaldırdı. Yılda bir defa çocuklarını getirirlerdi. Onları muayene ederdim. Durumlarında herhangi bir kötüleşme görmedim. Bunun haricinde hayatlarıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Alnına düşen saçlarını geriye attı. Ölümleriyle ilgildi. Ona inandın mı? Diye sordu Harry. Boş tarlaların arasından arabayla geçerken. Tam olarak değil, dedi Katrin. Ben de, dedi Harry. Bence artık bu konuya odaklanalım ve Bergen işin birlik erteleyelim. Hayır, dedi Katrin. Hayır mı? Aralarında bir bağlantı olmalı. Ne gibi mesela? Bilmiyorum. Saçma gelebilir ama Rafto ile Vetlesen arasında bir bağlantı olabilir. Belki de Rafto bunca senedir bu sayede gizlenmeyi başarmıştır. Ne demek istiyorsun? Kendisine bir maske yaptırmıştır. Gerçek bir maske. Yüz ameliyatı. Vetlesen mi? İki kurbanın da aynı doktora gitmesini açıklayabilir bu. Rafto, Bert ve Silve'yi klinikte görmüştür ve onları kurban olarak seçmiştir. Aceleci davranıyorsun, dedi Harry. Aceleci mi? Bu tür cinayet soruşturmaları yapboz yapmak gibidir. İlk etapta parçaları toplar, kurcalar ve sabırlı olursun. Sense parçaları şimdiden yerlerine takmak için zorluyorsun. Daha çok erken. Sadece düşündüklerimi birine söylemek istedim. Kulağa aptalca mı geliyor onu anlamak için. Aptalca geliyor. Bu yol emniyete gitmiyor, dedi Katrin. Harry, Katrin'in sesindeki tuhaf bir titremeyi duyup ona baktı. Ama yüzünden bir şey okunmuyordu. Tanıdığım birine Vetlesen'in söylediği bazı şeyleri doğrulatmak istiyorum, dedi Harry. O da Vetlesen'i tanıyor. Harry ve Katrin'i Ringüç otoyoluna bakan, Ghostat Hastanesi'ne ait olan ve ön klinik adıyla bilinen kahverengi bir anın altındaki otoparktan almaya geldiğinde, Matthias'ın üstünde beyaz bir önlük, ellerinde sarı, standart sarı renkli bulaşık eldivenleri vardı. Matthias arabalarını belli ki kendisine ait olan ve kullanmadığı park yerine yönlendirdi. Elimden geldiğince bisiklet kullanmaya çalışıyorum, dedi. Kartını otoparka anatomi bölümünün bodrum katındaki koridora bağlayan kapısından geçirirken. Bu kapı kadavraları götürüp getirirken çok işe yarıyor. Size birer kahve ısmarlamak isterdim ama ilk öğrenci grubumun dersini yeni bitirdim. Diğeri de az sonra başlayacak. Sana zahmet verdik, kusura bakma. Bugün bilhassa yorgun olmalısın. Matthias Harry'e merakla baktı. Raquel'le telefonda konuştuk da dün gece geç saate kadar çalıştığını söyledi. O yüzden, dedi Harry. İçinden kendine küfretti ve renk vermediğini umdu. Raquel, evet. Matthias başını iki yana salladı. O da dün gece dışarıdaydı, kızlarla çıktı. Güya bugün çalışmayacaktı. Telefon ettim. Efi köçe bucak temizlemeye başlamış. Kadınlar işte, ne diyebilirsin ki? Harry yüzüne sahte bir gülücük kondurup bu soruya verilebilecek hazır bir cevap olmadığını düşündü. Yeşil hastane giysisi bir adam metal bir sediyeyi garajın kapısına itiyordu. Tromsø Üniversitesi'nden bir teslimat daha mı? Diye sordu Matthias. Yeşiller içindeki adam Kielsen'e elveda deyin diyerek gülümsedi. Adamın bir kulağında Masai kadınlarının boyunlarına kadar taktığı halkaları andıran salkım şeklinde küçük halkalar takılıydı. Tek fark bunların adamın yüzüne sinir bozucu bir asimetri katmasıydı. Matthias, Kielsen mi? Diye sordu. Ciddi misin? 30 yıllık hizmet. Şimdi sıra Tromsø Üniversitesi'nde incelenmeye geldi. Matthias battaniyeyi kaldırınca Harry kısa bir an için cesedi gördü. Kafatasının derisi gerilmiş, yaşlı adamın kırışıklıklarını yok ederek alçadan bir maske kadar beyaz yüzünü cinsiyetsiz hale getirmişti. Bunun vücudu korumak için yapıldığını, cesedin içerinden çürümemesi için atar damarların formalin, gliserin ve alkol karışım bir sıvıyla doldurulduğunu biliyordu Harry. Bir kulağına üzerine üç basamaklı bir sayının işlendiği metal bir künye takılmıştı. Matthias öyle dikkatli izleyip asistanı Kielsen'i garaj kapısına doğru itişini izledi. Biraz sonra kendine geldi. Kusura bakmayın. Kielsen uzun zamandır bizimleydi. Anatomi bölümünün şehrin merkezinde olduğu zamanlar orada profesörlük yapıyordu. Harika bir anatomiciydi. Güzel kasları vardı, onu özleyeceğiz. Seni fazla tutmayacağız, dedi Harry. İdar'ın kadın hastalarla olan ilişkileriyle ilgili bize neler söyleyebileceğini merak ettik ve onların çocuklarıyla. Matthias başını kaldırdı ve şaşırarak Harry'e, Katrin'e, sonra tekrar dedektife baktı. Bana sorduğun düşündüğüm şeyi mi soruyorsun? Harry başını salladı. Matthias onları kilitli bir kapıdan geçirdi. 8 metal masanın ve bir ucunda yazı tahtasının olduğu bir odaya girdiler. Masalarda lambalar ve lavabolar vardı. Her masanın üzerinde beyaz el havlularına sarılı uzun bir cisim yatıyordu. Şekillerine ve boylarına bakılırsa bugünün konusunun kalça ve ayak arasındaki bir bölge olduğunu düşündü Harry. Burnuna klorlu kireç kokusu geldi ama adli tıp kurumunun otopsi odalarında duymaya alışkın olduğu kokunun yanına bile yaklaşamayacak kadar hafifti. Matthias sandalyelerden birine geçerken Harry de öğretmen masasının kenarına oturdu. Katrin metal masalardan birine yürüyüp üç beyni incelemeye koyuldu. Sahte mi gerçek mi olduklarını anlamak imkansızdı. Matthias'ın soruyu cevaplaması epey sürdü. Şahsen İdar'la herhangi bir hastası arasında bir şey yaşandığını şimdiye dek ne gördüm ne de başkasından duydum. Hasta kelimesini vurgulayarak söylemesi Harry'i şaşırttı. Peki hastası olmayan kişiler? İdar hakkında yorum yapacak kadar iyi tanımıyorum. Ama yorum yapmasam daha iyi olur diyecek kadar da tanıyorum. Yüzünde kararsız ve kısa süren bir tebessüm belirdi. Sorun olmaz değil mi? Tabii ki. Merak ettiğim bir şey daha vardı. Far sendromu. Ne olduğunu biliyor musun? Kabaca, korkunç bir hastalık. Ve ne yazık ki çocukluk çoğunlukla ırsi olarak bu hastalıkla uzmanlaşmış Norveçli bir doktor tanıyor musun? Matthias düşündü. Hatırladığım kadarıyla tanımıyorum. Harry boynunu kaşıdı. Tamamdır. Yardım için sağ ol Matthias. Bir şey değil, ne demek? Far sendromuyla ilgili daha fazla bilgi istersen bu gece elimin altında kitaplar varken beni arayabilirsin. Harry ayağa kalktı. Duvarın dibindeki dört büyük metal kutudan birinin kapağını açmış, omuzlarının üzerinden kutunun içine bakan Katrin'in yanına gitti. Dili karıncalandı. Tüm bedeni harekete geçti. Saf alkolün içinde kasap dükkanlarındaki et yığınları gibi duran vücut parçaları değil, alkolün kokusuydu bunu yapan. %40 alkoldü. Hemen hemen hepsi bütün olarak getiriliyor dedi Matthias. Sonra vücut parçalarına ayrı olarak ihtiyaç duydukça onları kesip parçalıyoruz. Ayrım sonu sayfa 179. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bidövien. B-Y-G-D-Ö-Y-V-E-I-E-N. Hofsvien. H-O-F-F-S-V-E-I-E-N. Huk. H-U-K. Prognarkilen. F-R-O-G-N-E-R-K-I-L-E-N. Filipstad. F-I-L-I-P-S-T-A-D. Ulriken. U-L-R-I-K-E-N. Ferrari. F-E-R-R-A-R-I. Nico Weidenberg. N-I-C-O-W-I-D-E-R-B-E-R-G. Roy Lichtenstein. R-O-Y-L-I-C-H-T-E-N-S-T-E-I-N. Far. F-A-H-R. Gaustad. G-A-U-S-T-A-D. Kielsen. K-J-E-L-D-S-E-N. Tromsø. T-R-O-M-S-E.